Ayrım 47, sayfa 458. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. 22. Bölüm. Regard le Gory. Chicago'daki Medill Gazetecilik Okulu 1930 yılında öğrenciler arasında bir anket yaparak yılın dünya çapında en önemli olan tarihin gidişatını etkilemiş 10 adamını seçmelerini istedi. Büyük çoğunluk oylarını şu kişilere verdi: Benito Mussolini, Albay Charles A. Lindbergh, Amiral Richard E. Byrd, George Bernard Shaw, Bobby Jones, Cumhurbaşkanı Hoover, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Henry Ford ve Alphonse Capone. Columbia Üniversitesi profesörlerinden Walter Bay Pitkin yeni yayınlamış olduğu Başarı Psikolojisi adlı kitabı hakkında konuşurken şöyle dedi: Al Capone'un ulaştığı başarı Charles Evans Hughes'un ulaşmış olduğu başarıdan kat kat üstündür. Çünkü Hughes doğuştan öylesine üstün zekalı bir kişidir ki onun için hukuk alanındaki büyük başarısını elde etmek oyun oynamak kadar kolay olmuştur. Başarıyı ölçerken ahlak konusunu dikkate almıyoruz tabii. Ne gizli altılar, ne federal yetkilileri, ne Chicago Jürüm Komisyonu'nun yayınladığı halk düşmanları listesi, ne de yargıç Lyle'ın acı nutukları. Asılmalı bu adam, insan değil yılan. Capone'un yaygın halk kahramanı imgesini silip atamamıştı kafalardan. Ülkenin her yanında sokaktaki adamın Capone hakkındaki görüşleri, genellikle Capone'un kendi hakkındaki görüşlerine hemen hemen tıpatıp uyuyordu. Halk yararına çalışan bir insanım ben. Kanunlar susuzluğu geçirebilir mi hiç? İçki yasağına karşı geliyormuşum. Öyle, öyle. İçkiler benim kamyonumdayken kanuna aykırı oluyor. Ama bir yere gittiğinizde ya da bir kulüpte aynı nesne gümüş tepsiler içinde sunulduğunda adı konukseverlik. Zavallı Al ne yapmış peki? Neymiş suçu? İstediği şeyi vermiş millete. Kimisi kanunsuz işliyor buna, kimisi araççılık diyor. Ben düpedüz ticaret diyorum, benim işim bu. Ulusal içki yasağına benden başka karşı gelen yok mu yani? Indiana'nın Charlestown yarış alanında Capone çevresinde fedaileriyle birlikte görünür görünmez binlerce seyirci ayağa fırlayarak alkışlamaya, yaşa var ol diye bağırmaya başlamıştı. Buna karşılık Capone iki elini havada kenetleyip sallayarak ringe giren bir boksör gibi selamlamıştı halkı. Bir keresinde de Washington Park'ta Amerikan derbisi koşulacağı gün benzer bir olaya ABD Başsavcısı Johnson tanık olmuş, şaşkınlıktan donup kalmıştı. Capone sarı kostümü, sarı boyun bağıyla minyatür bir güneş gibi alana gelip ayırttığı locaya doğru yürürken, "Bando sen olmayınca bu kent çekilmiyor" adlı parçayı çalmaya koyulmuş. Bir sürü yarış meraklısı Gangsterler Kralı'nın yanına koşarak elini sıkmak için birbirlerine girmişlerdi. Capone iki loca ayırtmıştı. Birinde ailesi ve konuklarıyla birlikte kendisi, birinde de fedaileri oturmaktaydı. O günkü şeref konuğu İngiliz ağır siklet boks şampiyonu Bob Fitzsimmons'ın dul eşiydi. Bir başka sefer Wrigley Field'da yapılan bir beyzbol maçında şeref konuğu olarak eyalet senatörü, daha sonra ABD milletvekili Ronald V. Libonati'yi getirmişti. Bir gazeteci senatörün ünlü gangster ve Jack McGurn ile gülerek konuşurken resmini çekti. Bu olaydan sonra Libonati ne zaman kendini temize çıkarmak istese şöyle derdi: "Oğluyla konuşmamı rica ettiğinde koltuklarım kabarmıştı. Herhangi bir vatandaşın oğluyla konuşmaktan her zaman gurur duyarım." Northwestern ile Nebraska üniversiteleri arasında yapılan bir futbol maçında Evanston'ın Dyke Stadyumu "Yaşa Al" sesleriyle sarsıldı. Bağıranlar Capone'un armağan ettiği biletlerle gelmiş olan bir izci grubunun üyeleriydi. Ancak öteki seyirciler arasında pek büyük bir süksesi olmadı gang liderinin. Mor kostümlü, eflatun gömlekli, beyaz fedora şapkalı Capone, ikinci yarının ortasında Jack McGurn ile birlikte stadyumdan ayrılırken, 400 kadar üniversite öğrencisi yuh çekerek kapıya kadar izledi kendisini. McGurn son anda durarak arkasını döndü ve öğrencilere sövdü. Sonra patronla fedai tabanları yağladılar. öğrencilerin çıkardığı The Daily Northwestern gazetesinin bir sonraki sayısında iyi dinle Capone başlıklı şu yazı çıktı. Biz Northwestern'lilerin oyunları oldu mu ne Dyke Stadyumunda ne de Soldier Field'da görmek istemiyoruz seni. Kimse senin cakanı yutmuyor bilesin. Yutanlar varsa zaten kimsenin aldırmadığı bir takım gerizekalılardır onlar. 1930 yılı sonbaharında Capone Florida'dan döndüğünde Chicago ekonomik buhranın korkunç sarsıntısı içindeydi. Ülkenin hiçbir yerinde buhranın etkisi burada duyulduğundan daha şiddetli duyulmayacaktı. Çünkü bütün ülkeyi etkileyen krizin üstüne bir de 3. Thompson yönetiminin akıl almaz israfları vardı Chicago'nun belini büken. O yıl toplanan vergine 23 milyon dolar üstünde harcamalar yapılmıştı. Bu çılgınlık karşısında isyan eden vatandaşlar vergi grevine gittiler. Belediyeden aylık alan 1500 kişinin, bu arada öğretmenler, itfaiyeciler, polis memurları işine son verildi. İşine son verilmeyenler ise haftalarca paralarını alamadılar. Chicago Matbaa İşçileri Sendikası, boşta kalan üyelerine iş bulabilmek için halen çalışan üyelerine ayda 2 gün çalışmamalarını emretti. Eyalet, şehir ve banliyö hazineleri tam takır olduğu için özel gruplar aralarında para toplayıp okulların açık kalmasını sağladılar. Öğretmenler tasarruf hesaplarındaki paraları çıkarıp aç kalan öğrencilerini doyurdular. Tanrı aşkına diye yalvardı Milli Eğitim Müdürü Chicagolulara, şu çocukları yaz boyu doyurmamıza yardım ediniz. Memorial Çocuk Hastanesi'ne getirilen bir çocuk son anda açlıktan can verdi. Zenci mahallesinde yaşayan binlerce kişinin adını haykırdı zenci bir anne. Neden açız? Neden çıplağız? Orta Batı'nın o korkunç kuraklıklarından biri de baş gösterdi o yaz. Durumu daha da ağırlaştırdı. Evsiz kalan aileler alt geçitlerde, tünellerde yatıyorlardı. Kentin çevresinde portakal sandıklarından, tenekeden, mukavvadan, zımpara kağıdından yapılmış gecekondular türedi. Uluslararası Elma Toptancıları Derneği elinde kalan fazla elmaları satabilmek için bir slogan uydurdu. Her gün bir elma yiyen ekonomik krizi kolay atlatır. Bir zamanlar yüksek aylıklı işlerde çalışan kişiler köşe başlarında dikilip önlerine koydukları sandıklar içinde tanesi 5 centten meyve satıyorlardı. İşleri çok iyi giden bir elma satıcısı günde $6 kazanabilirdi. Halk yardımına ayrılan paralar tükendikçe hem eyalet hem de millet meclisinde vergileri arttıran yeni kanun teklifleri yapıldı. Bu tasarılar ülkenin varlıklı kişileri tarafından protestolarla karşılandı. Albay McCormick sırf fazla vergi ödemekten kaçınmak için bütün servetinin $25,250 olduğunu beyan etti. Davası temyizli olduğu için federal mahkemenin verdiği hapis cezasını ifa etmeye başlamamış olan Ralph Capone, ''Kardeşim al her gün 3000 işsizin karnını doyuruyor.'' dedi. Yalan da değildi söylediği. Güney kesiminde kocaman bir yapının önüne asılmış bir tabelanın üzerinde şu yazılar okunabilirdi. ''İşsizlere bedava yiyecek.'' Burada masrafların tamamını Al Capone'un karşıladığı bir mutfakta 6 hafta içinde tam 120 bin kişi yemek yemiş, bu ziyafet Capone'a $12,000 patlamıştı. Kasım ayında kutlanan Şükran gününde 5000 hindi dağıttı Capone. Noel'de küçük İtalya yoksulları için muhteşem bir parti verdi. Bu partide yaşlı bir kadın gangsterler kralının önünde diz çökerek elini öptü. Capone efsanesi yalnızca Amerika'da değil bütün dünyada gittikçe yaygınlaşmaktaydı. Sürüyle gazeteci, radyo yazarı, papaz, romancı, oyun yazarı, filmci efsanenin büyümesine yardım ediyorlardı. New York'un Bronx bölgesinde Montefiore havrasının hahamı Dr. Jacob Cass, Capone şebekesini temize çıkarmak amacıyla akıl almaz bir takım demagojilere girişmişti. Şebekeden Chicago şirketi olarak söz eden haham, bu adamların toplum içinde yapıcı bir güç olduklarını ispata çalışmaktaydı. Aşırı ağır cezalar ancak bir süre için yararlı olabilecek geçici çarelerdir diyordu kendisini dinleyenlere. Chicago şirketinin eylemleri ise her zaman için geçerliliğini sürdürecek bir politikaya dayanmakta, bir bütün olarak toplumun kendisine uymayanları yola getirmek için kullanması gereken sistemin öncülüğünü yapmaktadır. Uyumsuzlar şu ya da bu biçimde topluma uydurulmalıdırlar. Bunu söylerken onların değerlerini benimsemek zorundayız demek istemiyorum. Klasik bir örnek vereyim size. Hazreti Davud kendi halkının toplum dışına ittiği kişileri toparlayarak bir ordu kurmuş ve tarihçilerin anlattığına göre bu orduyla Ulu İsrail ulusunu kurmuştur. İleri görüşlü devletler ve devlet görüşü olan hükümetler Hazreti Davud'dan, Chicago şirketinden ders almalıdırlar. Ulusları yeniden kurabilmek için yanlış bir düzenin toplum ve kanun dışına ittiği bu kişilerden yararlanmak gerekmektedir. Yüzyıllardan beri süre gelen suç ve suçlular sorununa ancak böylelikle bir çözüm yolu bulunabilir. Öte yandan Hawthorne Inn, Chicago ve çevresinde düzenlenen turistik gezilerin belli başlı durak yerlerinden biri olmuştu. Yapının önünden geçerken Capone Şatosu diye haykırırdı rehberler. 1929 ile 1931 yılları arasında baştan sona Capone'un hayatı ve yaptıkları ile ilgili olan tam 7 kitap yayınlanmıştı. O sırada Minneapolis'te bulunan Fawcett Yayın Evi piyasaya bol resimli dergi boyutlarında bir kitap çıkardı. Sonraları gazete bayilerini dolduracak olan bu tür yayınların ilkiydi bu. Tanesi 50 sentten satılıyordu. Adı çeşitli yanlarıyla Al Capone. Birinci sayfada Yargıç Lyle'ın sözlerinden biri yer almaktaydı. Al Capone'u elektrikli sandalyeye göndermek için elimizden geleni yapacağız. Kimliği belli olmayan yazar metinde sözü geçen cinayetlerin hemen hepsini Capone'a yüklemişti. Oysa çoğu kez gangsterin bunlarla ilgisi yoktu. O sıralar ortalıkta dolaşan bir söylentiye göre bu yayını hazırlayan kişi dergi piyasaya çıkar çıkmaz ortadan kaybolmuş, birkaç hafta saklanmıştı. Ama anlaşılan Capone kendisine gösterilen bu aşırı ilgiye kızmamış, tersine pek memnun kalmıştı. Dergiden 100 adet satın aldı. Howard Hughes'un Hollywood stüdyolarında Yaralı Surat adlı filmin çalışmalarına başlandı. Ben Haight'in senaryosunu yazdığı filmin başrolünü Paul Mooney oynuyordu. İlk önemli gangster filmi olan Little Caesar, başrolde Edward G. Robinson olduğu halde 1931 yılında First National stüdyosu tarafından piyasaya çıkarılmış, bunun hemen ardından 1931 yılı başlarında Warner stüdyolarında hazırlanan, başrolünü James Cagney'in oynadığı Public Enemy, Halk Düşmanı gelmişti. Bir gece yarısı, Ben Haight'in yıllar sonra anlattığına göre, senaristin Los Angeles'ta kaldığı otelin kapısı vurulmuştu. Haight kapıyı açtığında suratsız iki gangsterle burun buruna geldi. Nasıl olduysa hazırlanmakta olan filmin senaryosunu ele geçirmişlerdi. Bu senaryoyu elinde tutan adam, "Bunu yazan herif sen misin?" diye sordu. Haight olumlu karşılık verdi. "Okuduk." "Beğendiniz mi?" diye sordu yazar. "Al Capone hakkında mı bu yazdıkların?" "Ne münasebet?" diye haykırdı Haight. "Ali ne yazık ki tanımıyorum ve Chicago'daki gazetecilik yıllarında tanışmış olduğu bazı gangsterlerin adını sıraladı. Colasimo, O'Banion, Haney Weiss." "Tamam öyleyse, bu yazdıklarının öteki herifler hakkında olduğunu söyleriz Ali." Tam çıkıyorlardı ki adamlardan birinin aklına bir şey geldi. "Peki bu yazdıkların Al Capone hakkında değilse neden adını Yaralı Surat koydun? Herkes o sanacak." "İşte onun için bu adı koydum ya. Al zamanımızın en ünlü, en ilginç kişilerinden biri. Filmin adını Yaralı Surat koyduk mu herkes onun hayatını göreceğim sanacak, sinemaları dolduracak. Bizim sanat işlerinin dümeni de bu işte." "Anlaşıldı. Ale söylerim. Bu Howard Hughes denilen herif kim?"
"O mu? O hiçbir şeyle ilgisi yok onun. İşe parayı yatıran enayi."
"Öyle mi? Öyleyse canı cehenneme." Ve görevlerini yerine getirmiş olduklarından emin çıkıp gittiler. Sahnede ise Capone'u Crane Wilbur adlı oyuncu canlandırdı. Edgar Wallace'ın yazdığı gangster melodramı On the Spore'un baş kişisi Tony Parelli adını taşıyordu. Uzun süre Londra'da oynayan oyun daha sonra Broadway'de de sahneye kondu. Tam 167 kez oynandı. Viyana'da yayınlanan bir gazetede Chicago gazeteleri de aktarmıştı yazıyı. Capone için Chicago'nun asıl belediye başkanı deniliyor. Seçmenlerin neden kendisini resmen belediye başkanı yapmadıkları alaycı bir dille soruluyordu. Bu düşünce Capone'un adamlarından birinin pek komiğine gitti. Bir gülmeye başladı ki dakikalarca kendine gelemedi. Capone ise bunda hiç de gülünecek bir şey görmemişti. Adamının kahkahalarına öylesine sinirlendi ki bir tokatla yere yıktı onu. Le Journal de Paris gazetesi tanınmış cürüm uzmanı George London'ı gangsterleri incelemesi için Chicago'ya yolladı. Prairie Caddesi'ndeki evde bir tercüman aracılığıyla Capone ile konuşan London gangsterler kralından pek hoşlandı. On ne peut guette croire que est mon monstre ayant ex peu près 50 crimes sur la conscience diye yazdı gazetesinde. Görüşmenin İngilizcesini yayınlayan Chicago Daily News gazetesi şöyle çevirdi bu sözleri. Bu adamın hemen hemen 50 cürüm işlemiş bir canavar olabileceğini aklı almıyor insanın. Ajoute diye devam ediyordu London. Queen ne banque pas l'esprit et de ruse. Üstelik esprisi de kurnazlığı da yerinde. Vous êtes venu, il dit pour celui qu'on appelle le gorille. Et bien regarde le gorille. Herkesin goril dediği kişiyi görmeye geldiniz değil mi dedi bana. Pekala, iyice bakın bakalım şu gorile. Et ce très indiscret de vous demande de quoi affaire vous occupe. Ne işle meşgul olduğunuzu sormak çok ayıp olur mu? O gros male. Vous savez bien, sol kerata, bilmiyor musun ne işle meşgul olduğumu? Yurttaşlarının iki yüzlülüğünden yakındı. Amerikalıların çoğu dedi, içki yasağı aleyhinde oy verip her akşam kafayı çekiyorlar. Politikacıların pek çoğu namus maskesi ardında saklanan namussuz heriflerden başka bir şey değil. Comment voulez-vous que je ne déteste pas ces personnes? Bu kişilerden nefret etmekte haklı değil miyim? Fransız gazetecisini o kış Florida'ya çağırdı. Vous verrez mes belles fleurs, güzel çiçeklerimi görürsünüz dedi. Elle comme au 50 cadavre toujours souriant, mais d'une semaine fin et très blanche. Ve 50 cinayet işlemiş olan adam yüzünden eksik etmediği gülümsemeyle elini uzatıyor bana. Son derece yumuşak ve beyaz bir el. Capone ile görüşen gazeteciler arasında ona en çok hayran kalan Bayan Sissy Eleanor Patterson'du kuşkusuz. Washington Herald gazetesinin önce yayın müdürü sonra da sahibi olmuştu bu hanım. Palm Island'da gangsterle birlikte geçirdiği birkaç saatten sonra yazdığı yazıda şöyle diyordu. Harikulade bir İtalyano, bir kerecik bakabildim gözlerine, buz gibi gri, buz gibi soğuk gözler. Bir kaplanın gözlerinin içine nasıl bakılmazsa Capone'un gözlerinin içine de bakılmıyor. İyi niyetle dinlemeye hazır bir kulak bulmuş olan gangsterler kralı ne toplumun ne de kanun adamlarının kendisine haklı davranmadıkları konusunda döktürmeye koyulmuştu. Ben büyük iş adamlarına karışıyor muyum diye sordu multimilyoner hanıma. Büyük iş adamları ceplerinden bir kuruş bile aldığımı söyleyemezler. Ben kendi sınıfımdakilerle iş yapmaya çalışıyorum. Anlıyorsunuz ya, neden rahat bırakmıyorlar beni peki? Ben onlara karışıyor muyum? Onların dümenlerini ellemiyorum ben, tamam mı? Onlar da benim dümenime karışmasınlar. Ama gene de siz şey değil misiniz yani, şeyler kralı? Kullanacak nazik bir sözcük bulamadığı için durakladı Bayan Patterson. Peşimi bırakmıyorlar ki, her suçu bana yüklemeye uğraşıyorlar. London gibi hanım gazeteci de Capone'un ellerinden müthiş etkilenmişti. Koskocaman, son derece güçlü eller. Öyle ki eline geçen herhangi bir, her şeyin işte hesabını görebilir. Buna karşılık ilk bakışta yumuşak duygusunu uyandırıyor bu eller. Ağır iş görmedikleri için herhalde. Ama her şeyden çok gangsterin gözlerinden etkilenmişti. Bir kaplanın gözleriydi bunlar. Bir an kendimi kaybettim sanki. Yerimden fırladığım gibi kaçmak geldi içimden. Zor tuttum kendimi. Capone'un emirlerine uyarak konuk bayana limonata ikram eden uşağın sessiz becerikliliğinden gerçek bir gıpta ile söz ediyordu gazeteci. Ah, evdeki uşakların böylesine iyi servis yapmasını bilselerdi. Ayrılırken iyi şanslar dilemişti Capone'a. Gerçekten yürektendi söylediklerim hem de. Yazısına şöyle son veriyordu. Kadınların gangsterlere karşı özel bir sempati besledikleri söylenir. Çok doğru söz bu. Neden olduğunu anlamayanlar Doktor Freud'a sorsunlar. 47. ayrımın sonu. Sayfa 467.